Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Türkiye'nin dağılmış gündemini, birbirine girmiş gündemini Edip Cansever Usta'yı da rahmetle anarak, onun da doğum günüydü iki gün önce, yaşasa 92 yaşında olacaktı. Onu da anarak Türkiye'nin dağılmış pazar yerlerine benzeyen, memleketimizin dağılmış pazar yerlerine benzeyen gündemini konuştuk. Ve o gündemin ardından neler yapıldığını, neler yapılacağını konuştuk. Biraz da bugüne yaklaşarak konuşmaya çalıştık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Ne var gazetelerde? Dağılmış bir pazar yerine benzediği için koca ülke, herkes o pazar yerinden ne bulduysa onu almış. Kimi ihtiyacı olduğu gibi döküntüsünü toplamış. Kimi erken gittiği için, iktidar nimetlerinden yararlandığı için yalakalığını, taklasını almış. Herkes kendince bir şeyler toparlamış. Hepsine bakacağız şimdi. Ama değişmeyen bir şey var. İktidar gazetelerinde ağırlıklı olarak Muharrem İnce'nin bu hafta yapacağı toplantıya ilişkin. Hani diyor ya, ben bir parti kurmuyorum, bir hareket başlatıyorum. 31, %31'de bırakmıştım, %51 yapacağım. Ya Muharrem Bey bir uyarırsa, o %31 oy kendi oyu değil. Emin olsun bundan. Biz daha önce bunu yaşadık. Hakikaten bunu uzatmaya hiç gerek yok. Gerçekten gerek yok. O %31 sizin oyunuz değildi ve o %31'in minimum %20'sini o gün gece ortada görünmeyerek zaten yok ettiniz. Ama bu saatten sonra yapacağınızın ne olacağına siz karar vereceksiniz. Haklısınız, hiç söylenecek bir şey yok. Yayını paylaşalım, ilk yayında unuttuk. Doğru, yayını paylaşın lütfen. Alttan siz 3 noktanın yanındaki periskop üzerinden paylaşımınızı yapın. Ben de hemen sosyal medya üzerinden yapayım. Buradan yollayalım ki insanları çağıralım. Herkes burada olsun, konuşalım. Bunlar var. Üzerinde mutlaka durulması gereken, ilk yayında göstermiyor. Biri arada şey yapmış. Abi elinde pembe bir şey gösterdin. Neydi o diye. Buydu. Bir daha göstereyim de. Yani bu Galatasaray'ın birkaç sezon, herhalde 7 sezon önce mi giydiği formalardan bir tanesi. Biliyorsunuz pembe forma tartışması başladı. Barcelona'nın giydiği formanın ardından. İşte kadınlar futbol oynayamaz. Ya hala bu tomrukluğu nasıl devam ettiriyoruz sorusu. Çok ağır bir soru. Gündemde maalesef var böyle bir soru. Yani yapabilecek bir şey yok. Ama hani buna destek olmak için bu pembe formayla çıkmayı düşündüm. Yani pembe değil, yavru ağzı, çok da güzel bir rengi var. Ama sonradan vazgeçtim. Çünkü iş çok futbol muhabbetine dönsün istemedim. Ya bunun tartışılacak bir yeri bile yok. Ya o kadar boş, o kadar anlamsız, o kadar dandik bir tartışma ki bu. Ne yapmaya çalışıyor? İnsanlar hani gündeme mi gelmeye çalışıyor falan. Ya çok aptalca, çok eşekçe bir şey bu. Gerçekten çok eşekçe bir şey. Üzerinde tartışılacak, konuşulacak bir şey değil. Bir de yayın arasında yine oradan gelen bir soru vardı. Hadi bakalım, unuttuk. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şunu söyleyeyim size. İki gün önce bir mail aldım ben. Burada yayınlar sırasında sıkça konuşuyorum. Hatırlıyor musunuz? Türkmenistan örneği veriyorum. Türkmenistan'da kendi kendine gaza gelip, yani ben her şeyi çok iyi biliyorum, ben her şeyi çok iyi yaparım, ulan benden iyisi zaten yok, zaten olamaz, olabilemez falan diye düşünen Türkmen başının eşliğinde kurulan bir düzen ve ülkenin demokrasiyle uzak yakın alakası yok. Alakası yok. Bütün bunlara bakıp örnek vermek istediğim zaman ben yaşadıklarımı anlatıyorum. Ama bakın, bir Türkmen izleyicimden çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. İsminizi paylaşmayacağım, sizin isteğiniz doğrultusunda. Ya lütfen şu konuda insanları bilgilendirin ne olur. Anlatıyorsunuz ama tek adamın yönetiminde yaşamak nasıl bir şey? Özellikle koronavirüs döneminde nasıl bir şey? Lütfen şunu anlatın insanlara. Ne olur görsünler. Bu arada ismini vermeme gerekeceğim diye hala yakınlarım var orada. Yani onlara %100 zulmederler diye yazmış. Sağ olsun, kalan bütün bilgilerini vermiş zaten. Bu arada doktor bunu yazan izleyicim. Bir Türkmen hekim. Lütfen dikkatli dinleyin. Yaklaşık 2 senedir sizin yayınlarınızı takip ediyorum. Yayınlarınızda yeri geldiğinde Türkmenistan hakkında bilgi veriyor ve oranın yönetim şeklini iyi biliyorsunuz. Sizden aşağıda yazacağım bilgiler hakkında Türk vatandaşlarını da bilgilendirmenizi istiyorum. Yayınınızda yeri geldiğinde gündeme getirirseniz sizi takip eden yöneticiler de bilgi edinmiş olur. Belki sizi takip eden gazeteciler de köşe yazısına taşırlar. Şu anda dünyada Covid-19'un olmadığı ülke yok. Türkmenistan hariç. Bundan bir ay öncesine kadar maske takmak yasaktı. Maske takmamak demiyor bak. Maske takmak yasaktı. Niye? Gurbanguly Berdimuhamedov inanmıyor ona. Ne gerek var ya? Kimsin ulan sen? maske takacaksın. Artist, ben sana izin verdim mi falan. Halkı paniğe sevk etmekten ceza yazıyorlardı bir de. Şimdi havadaki toz oranının artması bahanesiyle maske takmamak yasak. Bahane nasıl? Toz arttı, toz. COVID, yok, Covid mod yok. Yok ya, Covid'den toz toz. Ya sıcak değil, nem çok nem. Toz, tozdan. Tak maskeyi. Hala resmi olarak onaylanmış Covid-19 vakası yok. Bakın bir hekim yazıyor bunu. Bir Türkmenistan vatandaşı hekim yazıyor. Hala resmi onaylı Covid-19 vakası yok. Niye? Yok ya, aşk olsun. Ya gerek yok ki. Şimdi birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde. Aşk olsun. Ancak şu günlerde günde yüzlerce insan ölüyor. Ölüm nedeni ise pnömoni. Zatürre. Saçmalamayın, ne alakası var? Sakın. Bak. Ya gerçekten bak, bozuldu. Külahları değiştiriz, yapmayın. Ne alakası var bizde de hani şeylerde direkt zatürre bak. Sakın ya, lütfen. Bak böyle yapacağınızı bilsem okumazdım. Cenazeyi de poşete sarıp polis eşliğinde defnettiriyorlar. Cenaze açılmıyor. Belki bu ölümler Covid nedenli. Covid tedavisinde kullanabilecekleri hiçbir ilaç yok şu anda. Sağlık sistemi bu durumu karşılayabilecek durumda değil. Başkan ve bakanları böyle bir durumda yıllık izindeler. İzin mi? Evet. Ama Covid yok ki. Yok. Toz arttı. Başkan da tozdan etkilenmesin diye. Başkan elektronik eşya biliyorsun. Toz kaçtığı zaman cızırtı yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü heyeti de Covid olmadığını beyan etti. Bunun nasıl olduğunu size anlatmıştım, hatırlıyor musunuz? Azerbaycan üzerinden. Sene 2008 ya da 2009, ya yalan olmasın ikisinden biri. Google'dan bir bakın ya, görürsünüz oradan. Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan Türk Respublikası dünyada gelir dağılımının en adil olduğu ülke seçildi. Ya gülmeyin kardeşim, ne gülüyorsun? Gülünecek bir şey değil bu. Gereken çıkma yapıldı Birleşmiş Milletler'de. Dünya Sağlık Örgütü diyor Covid-19 olmadığını beyan etti. Nasıl? Yok. Nereden biliyorsun? Yok. Yani yok, yok diyorlar. Ne yapayım kardeşim, zorlayayım mı? Var lan, Covid var. Yok. Halk sesini duyuramıyor. Bu gidişle halk kırıma uğrayacak. Gördünüz mü? Bakın tek adam iktidarı buraya getirir işte dünyayı. Yaşayacağımız budur. Bütün dünya bu yüzden akla, danışmaya, bilgiye önem verir. Türk tipi başkanlık sistemi kurucu babası kim? Burhan Kuzu. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ya. Yani bu hepimiz için yeterli olmalı. Kurucu babası kim? Burhan Kuzu. Oldu. Hasta luego. Hayırlısı belki biz bir diğer dükkanlara da bakalım, mağazalara, olmadı yine döneriz. Oldu. Şimdi bütün bunların eşliğinde gazetelerde ne vara dönelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti elde var sıfır. Türkiye'nin toplam 27 milyar lira ödediği S-400 ve F-35'ler Amerika'ya takıldı. Ekonomik kriz yaşayan Türkiye 2,5 milyar dolar, yani 18 milyar lira ödeyerek, o da bugün için, kur deparlayınca değişiyor biliyorsun. Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemini Amerika'nın yaptırım baskısı nedeniyle depoda bekletiyor. Salgın gerekçe gösterildi ancak kurulun belirsizliği sürüyor. Amerika 1,25 milyar dolar, bugün için 9 milyar lira ödenen F-35'leri de göndermedi ve el koydu. Biz niye ödedik parayı? Onu şey yapmıyoruz, sormuyoruz. O değil yani. Sen yine şey yap, başka aklına gelen bir şey olursa sor. Ama olmaz. Olmaz. Yani onu sormuyoruz. Sormayalım onu. Uzmanlar ekonomiyi değerlendirdi. Gururla söylüyorum. Benim de hocamdır Profesör Korkut Boratav, diyor ki lütfen Korkut Hoca'nın sözlerini dikkatli dinleyin ya. 2015'ten beri seçim ortamında ekonomiyi zorlayan iktidar bunun bedelini ödüyor şu anda. Kurdaki artış bir yerde dursa bile artık 6.85'te tutma çabası iflas etti. Ufuktaki çözüm faiz artışı. Hatırlıyor musun? Bak gururla söylüyorum, benim hocam. Onun için ben ona benziyorum. Yani aynı şeyi düşünüyoruz. Yayın bitmeden önce ne konuşmuştuk burada, hatırlıyor musunuz, tatile girmeden önce? Çare faiz artışı. Ama artık o etkili bir enstrüman değil. 20'sinde mi? Bugün en kaçı onu? Bu perşembe değil, bir sonraki perşembeye sarın. Kaçı oluyor? 10, 11, 12, 13, 20. Tamam. 20'sinde PPK toplantısı var. Para politikası kurulunun toplantısı. Bakın orada normalde faiz artış kararı alınması lazım. Niye? Bunu konuşmuştuk Ekonomi 101'de, hatırlayacaksınız. Çok basit. Elinizde paranız var. Yatırım yapmak, paranızı değerlendirmek istiyorsunuz. En çok yükselecek şeyi almaz mısınız? Altın, döviz, hisse senedi, devlet tahvili, bono, ot, çöp falan filan, emlak, değil mi? Şimdi bunlara bakıyorsunuz. Bunlar için de ya da faize yatırırsınız paranızı. Faiz düştüğü zaman ne yapıyor insanlar? Ya kardeşim buradan kazanamayacağız. Çek. İlk yayında anlattığım gibisi döviz tevdiat hesabına yönlendiriyor bunu. Döviz alıyor. Hoca da diyor ki o yüzden ufuktaki çözüm faiz artışı. Ama faiz artışı artık ters etki yapacak. Bundan sonra faiz artışının ekonomik daralmayı getireceğini, enflasyonu körükleyeceğini ve bir şekilde ama mutlaka sonuçta bir işsizlik yaratacağını, yani iş gücü piyasasını daraltacağını anlamak için çok zeki olmak falan gerekmiyor. Bu açık. Ama şunu diyebilirsiniz tabii. Ekonomimiz adeta bir uçuşta. Vallahi ben uçan görmüyorum. Ya bu ekonomi uçmaz. Bu çocuk okumaz. Okumaz kardeşim, mümkün değil. Biliyoruz da söylüyoruz. Bak yapma bunu. Neydi? Enflasyon sonuçtur. Sebep faizdir. Ne oldu? Ne oldu? Yokmuş değil mi öyle bir şey? Ya işte 2 yıl önce de söyledim ben sana yok öyle bir şey diye. Niye? Bak burada diploma duruyor. Ekonomi bir bilim dalı. Önce inanacaksın. Bilimle mücadele etmeyi keseceksin. Bilimle mücadele edilmez. Hani çok güzel bizim atasözümüz vardır. Argodur biraz ama güzeldir. Uzmanıyla kavga eden sonuçta kaçınılmaz olarak içinden çıkan şeyleri seyretmek zorunda kalır diye özetleyeyim size. Biz şu anda onu yaşıyoruz. En Türkçesi bu. En Türkçesi bu. Didiştiğimiz şey bilim. Ya yapma kardeşim bunu. Çünkü yalan söylüyorsun. Niye? Çünkü anlamıyorsun. Anlamıyorsun ya, çok basit. Anlamıyorsun, bu kadar basit. Ama hala anlıyormuş gibi davranıyorsun mesela. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi Cumhuriyet böyle, başka. CHP'de ince trafik. Dikkat. Ya bununla ilgili bir şey anlatacağım size. Anlattım mı daha önce bilmiyorum. Anlattıysam da ya ne olur bir daha anlatayım ya. Vallahi çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ha, bu arada Erdal Bey demiş ki tanıyor muydum bilmiyorum ama dün vefat eden spiker Emre Gönüşel için de birkaç şey söyleyebilir miyiz? Ben tanımıyordum. Televizyon ekranından biliyordum. NTV Spor'dan biliyordum. Biz aynı dönem çalıştık mı NTV'de çok emin değilim. Ama tanıştığım bir insan değil. Ne güzel, arkasından herkes çok güzel şeyler yazmış. Ne güzel. 2 küçük kızını bırakmış. Ardında çok genç yaşta hayatını kaybetmiş. Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Tanımak gerekmiyor ya. Yani böyle birine üzülmek için tanışmak gerekmiyor. Allah rahmet eylesin. Şimdi ne diyormuştum? Muharrem İnce hafta içinde açıklama yapmaya hazırlanırken Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla görüşme yaptı. CHP kaynakları İnce gündeme gelmedi dedi. Ne gelmedi? İnce. Muharrem İnce. Sen onu mu diyorsun? O konuşulur ama o önemli değil. Ben de ince deyince hani böyle incelikler, kimsenin durup dinlemeye zamanı yok, vaktiniz yok inceliklerle uğraşma. Muharrem İnce konuşuldu ya. Hikmet Çetin ise ince ile ilgili konu gündeme geldi tabii ama şu anda bir şey diyemem açıklaması yaptı. Bak bir şey anlatacağım şimdi. Lütfen dikkatli dinleyin. Bende kalmasın. Ben böyle şeyleri hani bazıları diyor yaz anlat bunu. Yok ya, yazıp anlatmaya gerek yok. Burada bir yayın platformu var. Burada anlatayım ben. 2000 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 20 yıl geçmiş üzerinden. Allah rahmet eylesin. Erdal Bey, Erdal İnönü. Nereden geldi gündeme? Konuşmanın nereden geldiğini çok hatırlamıyorum o gün. Şey muhabbeti yapılıyor. Bu 2002 seçimleri yapıldı. AKP ve CHP iki parti olarak meclise girdi. Biz de siyaset nasıl şekillenir diye insanlar bilmiyor çünkü. Yani partiyi takip eden çok az insan var. Bunlar kimdir, nedir, ne yer, ne içer, kaç metre el sallar bilmiyoruz. Onlar konuşuluyor. Tecrübeli siyasetçi olarak Hikmet Bey'i çağırdık, Hikmet Çetin'i. Ben NTV'de bir röportaj yaptım kendisiyle canlı yayında. Fakat röportaj sırasında böyle röportajın bir yerinde Hikmet Bey Türkiye'de siyasette yenilenmeden bahsetti. Türkiye'de siyaset yenilenmeli, yeni isimler gelmeli, yeni isimler burada olmalı, artık onları da görmeliyiz falan gibi şeyler. Ve bütün bunları gördükten sonra da böyle kafam bir anda, hani bazen yapıyoruz burada, geriye sarıyoruz böyle, arp sesiyle birlikte geçmişe gidiyoruz. Ben rahmetli Erdal'ın önden dinlemiştim. O yüzden üzerimde kalmasın anlatayım dedim size. SODEP'in kurulacağı zamanlar, şimdi burada yeni parti geyiği falan yapılıyor ya, CHP tarzı, CHP zihniyetinde yeni parti nasıl anlaşılır, nasıl düşünülür onun örneği. Rahmetli Erdal'ın önü, nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin, gani gani. Ben ondan dinledim. O yüzden üstümde kalmasın diyorum, bir daha söyleyeyim. SODEP'in kurulacağı günler, işte liderliği Erdal Bey düşünülüyor. Ve Erdal Bey de alakası yok bu işlerle. Gerçekten istemiyor. Yani benle alakası yok. Bırakın beni. Yani ben okulda mutluyum falan. Adam böyle yaşamayı seviyor. Fakat alttan giriyorlar, üstten çıkıyorlar falan. En son gelen grup diyor ki, Erdal Bey, biliyoruz ki en büyük sıkıntınız siyasette yenileşmenin olmayacağına yönelik endişeniz. Haklısınız. Ama bir liste yaptık. Bir liste yaptık. Yepyeni. Ya bu cam ya. Cam yepyeni. Erdal Bey haklı olarak inanmıyor. Çünkü gelen kadro, isim vermek istemiyorum. Onlar kendini bilir. Gelen kadro diyor ki yeni ya. Ya cillop ya. Neyse Erdal Bey en sonunda ısrarları dayanamıyor. Ve hani bu taşın altında birinin elini sokması lazım. Kabul ediyor. Erdal Bey'e SODEP'in kurucular kurulu listesini getiriyorlar. Bakın Erdal Bey'den benim duyduğum bu. Üstümde kalmasın diye anlatacağım. Demişti ki bana. Benim de aralarında olduğum bir grup gazeteciye bana değil o sen. Ya bırakın yeniliği. Listede babamın arkadaşları vardı. Yemin ediyorum. Bırakın yeni isimleri. Listede babamın arkadaşları vardı dedi. Şimdi Türkiye'de siyasette yenilik CHP zihniyetinden konuşulacaksa o yenilik nanay, o olmaz. Hocam öyle bir yenilik yok. Çünkü burada zihniyetin, siyasetin yapılış tarzını değiştirecek çok devrimci, çok radikal adımlara ihtiyaç var. Atılabilir mi? Kuşkusuz atılabilir. Bakın bir tanesini paylaşayım. Ben kendisiyle de konuşmadım. Yani bugün eğer becerebilirsem yayından sonra hem kutlamak için arayacağım hem de bunu orada da söyleyeceğim ama yayının sağlam izleyicilerinden biri sağ olsun. Belki de şu anda yayındadır bilmiyorum. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nde 10. olağan genel kadın kurultayı yapıldı. Kadın kollarının kurultayı. Ve kadın kollarının başkanlığına Aylin Nazlı Aka seçildi. Aylin Nazlı Aka ismini pas geçmeyeceksiniz. Biz Ankaralılar için özel bir yeri var. Çünkü bizim hani bundan bir önceki belediye başkanımız var ya, hırsız Melik Gökçek demişti hani Bülent Arınç. Parsel parsel sattı bu FETÖ'cü diye de eklemişti. Onunla böyle mıncık mıncık uğraşarak canından bezdiren insan. Ama CHP'de de başlatılan diyorum bakın, başlayan demiyorum. Bir tartışmayla milletvekilliğinden, CHP üyeliğinden atılan ama sonrasında takır takır bu mücadeleyi tek başına yürüterek geri gelen Aylin Nazlı Aka. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı oldu. Şimdi benim Aylin Hanım'dan beklediğim, kutluyorum öncelikle. Çok büyük bir başarı. Yani genel merkez çelmesine rağmen bunu yapabilmek çok büyük başarı. Ama daha önemlisi şu. Şimdi sizden bir erkek olarak değil, gerçekten sosyal demokrasiye, kendi hayat inancım olan soldan hayata bakışın içinde bir yer veren bir insan olarak çok radikal bir adım atmanız lazım. Kadın kollarını kapatın. Aylin Hanım, kadın kollarını kapatın. Böyle radikal bir eylem, böyle radikal bir devrim önce size yakışır. Madem biz kadın erkek eşitliğinden bahsediyoruz. Kadın üyelik nedir ya? Kadın üye olunca farklı mı oluyor? Yani bu insanlar, kadın üyeler sadece kermesler düzenleyip satışlar mı yapacaklar? Hayır, siyasetin içinde doğrudan var olmak mücadelesi değil mi bu? Evet, o zaman kapatın bunu ya. Kapatın, siz yapın. Üstelik böyle bir hakkınız varken yapın bunu. Biz kadın olarak tıpkı erkekler gibi onların yanında değil, onlarla eşit şekilde siyasi mücadele yürüteceğiz. Ve ben bunu kadın kolları başkanı olarak istiyorum deyin. Tam yeri, tam zamanı olacaksa şimdi. Türkiye'de siyasetin böyle radikal adımlara ihtiyacı var. Yoksa Ayasofya'da git yer bulamadım. Sultanahmet'te namaz kıldım. Ben de buradayım. Alo, gördünüz değil mi ben? Ya buradayım ya, namaza Ayasofya'ya geldim. Sonra kurultayda Y harfi en arkadaymış. Beni en arkada oturttular. Bilmem ne, %31 oy aldım. 16 milyon oyum var falan. Bunları geçeceksiniz. Siyasetin artık çok daha keskin eylemlere ihtiyacı var. Yapın bunu. Yapın Aylin Hanım. Deyin ki kadın kolları diye bir şey yok. Biz siyaseti madem eşit yapıyoruz, hep beraber yapacağız. Bu işin kadın erkeği olmaz. Beraber yapacağız bu işi. Tam yeri, tam zamanı size yakışır. Çünkü çok büyük bir mücadeleyle, çırpına çırpına geldiniz, tırnaklarınızla kazıyarak. Hepimiz şahidiz buna. Hiç kimse bunu reddedemez. Hiç kimse. Tam yeri, tam zamanı. Şimdi yapın bunu. Şimdi yapın ve ardınızda bir iz bırakın. Türkiye'de siyasete gerçek bir hamle koyun. Kadın kolları falan yok. Böyle olunca o saçma kotalar da kalkacak. Ne demek kadın kotası ya? Ne demek? Vitrinde dursun ya. Yani 3 tane kadın koysak şunların ne farkı var? Kürt mü? Gel buraya. Al sana bir Kürt. Sen? Yok ben Türkmenim. Tamam dur sen Kürt. Gel al bir Kürt daha. Ne farkı var ki bunun? Kadın kotası ne demek? Ne kadar aşağılayıcı bir şey bu. Evet, siyasetin ilk döneminde kadınları siyasete yönlendirmek, cesaretlendirmek açısından uygun olabilir. Doğrudur. Ama şimdi artık geri değil. Siyaset eşit yapılacak. Siyaseti yaparken insanların cinsiyeti öncelikli olmayacak. Bakın Yeni Zelanda'ya. Bir başbakan gencecik bir kadın Yeni Zelanda'nın kaderini değiştirdi. Sıfır vakayla devam ediyorlar ve diyor ki tedbirli olmak zorundayız. Sıfır vakayla devam ederken. Atacaksak bu adımları böyle atacağız. Şimdi tam zamanı. Siz yapın. Siz yapın Aylin Hanım. Siz yapın. Çıkın ve deyin ki kadın kolları başkanı benim kardeşim. Ben bileğimin hakkıyla geldim buraya ve kadın kolları yok. Kaldırıyoruz biz bunu. Bir siyaseti eşit yapacaksak eşit devam edeceğiz. Vallahi tekrar kutluyorum. Hakikaten yürekten kutluyorum. Çünkü çok zor bir mücadeleyi kazandınız. Biliyorum nasıl engel çıkartıldığını, karşınızda nasıl delege baskıları yapıldığını. Ama öyle bir yere geldiniz ki şu anda hiç kimse bunu reddedemez artık. Herkes bakıp size diyor ki vallahi bileğinin hakkıyla kazandı. Bileğinin hakkıyla takır takır mücadele ederek kazandı ve hak etti. O zaman şimdi bunu da yapın. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde ince trafik hikayesi bu. Bugün 10 Ağustos 1920'nin 100. yıl dönümü. 10 Ağustos 1920. Sevr. Adını bile söylemeyen bir grup tomruğun, Serv diyen bir grup tomruğun ne olduğunu bilmeden Lozan'a bok attığı ama 3 yıl önce çok daha ağrının yaşandığını göz ardı ettiği o anlaşma. Yani Anadolu'nun parça parça bölündüğü, 1914'te kaldırılan kapitülasyonların tekrar anlaşma altına alınarak geri getirildiği o anlaşma, Sevr Anlaşması. Paris'in yakınında bir banyo Sevr. Ben de hani bir tesadüf eseri görmüştüm. Gerçekten orayı ziyaret etmek üzere değildi. Çok yakın çünkü Paris'e, böyle 2 kilometre mi ne öyle bir şey. Çok yakın. Küçücük bir yer. Orada imzalanan bir anlaşma. Ama bu anlaşmanın etkileri ta 24 Temmuz'a yani 1923'e gelinceye kadar burada Anadolu'nun anasını ağlatan anlaşma bu işte. Bugün hala birileri diyor ya işte Lozan'ın yıl 1923 ya onun maddeleri kalkıyor ya 100. yılda. İşte çıkartamadıkları kazık bu. Sevr'i alkışlayan, Sevr'e imza atan ve ardından ayakları kıçına vurarak bir İngiliz zırhlısıyla bu ülkeyi terk eden padişahın ardından hala gözyaşı dökmek, ağıt yakmak için çırpınanların anlaşması Sevr. 100. yıl dönümü bugün. Ve biz 100 yıl önce imzalanan o anlaşmayı bundan 97 yıl önce yırttık, attık. Bitti o. Bitti. Temmuz'da 1923'ün Temmuz'unda Lozan imzalandı. Bu ülkenin kuruluş senedi ortaya kondu. Ve ardından çok kısa bir süre sonra, sadece 3 ay sonra Genç Türkiye Cumhuriyeti bütün dünyaya duyuruldu. Ve o tartışma bitti artık. Bugün Sevr'in yıl dönümü. Devam edelim. Cumhuriyet'ten başka bir şey okuyacak mıyız? Yok, okumayacağız. Ya sabaha bakalım sabah. Gazetenin güzelliğine bak ya. Devam. Yanındayız Tülin. Sürmanşeti bugün sabah gazetesinin. Hamileyken aldığı kilolar yüzünden kızının babasından duygusal şiddet gördüğünü söyleyen Tülin Şahin'e kadınlardan destek mesajı yağdı. Ya o kadınlara destek mesajı veren hanımefendilere dursunlar yanında tabii. Yani böyle bir aşağılamayı kabullenmek mümkün değil kuşkusuz da. Ama O hanımefendilere söyler misiniz? Türkiye'de çok ağır şeyler yaşanıyor. Çok, çok ağır şeyler yaşanıyor. Bütün kadınların yanında dururlarsa çok daha mantıklı olur. Yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Başkan Erdoğan, başkan! Başarı hikayelerinin ülkem... Evet, hikaye ya, geçelim. Ben hikaye okumayacağım. Haksız eleştirileri vicdanlara havale ediyorum. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş sabaha çarpıcı açıklamalar yaptı. Çarpıcı. Evet, çok yani. Bak, bizim inancımız da asıl olan vefat edenlerin ardından dua etmektir. Niye etmedin o zaman? Hı? Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde niye etmedin? 30 Ağustos'ta niye etmedin? Niye ya? Hikaye anlatmak ne kadar kolay değil mi? Ne kadar kolay. At tut. Elinizde böyle dandik şeyler var çünkü. Okuduğum hutbedeki bir ifadenin tamamen bağlamı dışına çıkarılmasından derin üzüntü duydum. Bağlam dışına çıkartıldı. Ali Bey, Ali Erbaş. Yanınızda bu ülkeyi tek başına yöneten insan bir cami çıkışında bir tabutun üstüne el konularak siyaset yapılması bağlamı dışına çıkartılmış bir konu mudur? Niye izin verdiniz? Niye? Muhalifiz değil miyiz? Doğru. Gazetecinin muhalifi olmaz kardeşim. Çok saçma. 5 yıldır dilimde tüy bitti ama. Lübnan'ın yaralarını birlikte saracağız. Dışişleri Bakanımızın oradaki söylemini duydunuz mu? Türkmenim diyen herkese Türk pasaportu vereceğiz. Hadi ya. Allah aşkına. Alacak ya. Sudan ucuz. Dağıt. Sözcü. Muhalefet mecliste boşa kürek çekti. Bakalım ne anlatmış haberde. 2962 yasa teklifi verdiler. Hiçbiri gündeme alınmadı. 24 Haziran 2018 seçiminden sonra parlamentoda 3066 yasa teklifi verildi. Bunlardan sadece AKP'nin verdiği 104'ü ele alıp kanunlaştı. Şaşırdık mı? Ya şaşırır mıyız? Aşk olsun. Aşk olsun. Ya gerçekten bazen üzüyorsunuz ya. Harbi ben üzülüyorum yani. Pepe de üzülüyor. Şarkısı bile var. Pepe Pepe çok üzülüyor diye. Dikkat! Atatürk'e hakaret eden AKP'li dördüncü koltuğuna oturdu. Yetmez. Beşler, altılar, yediler onlara. Atatürk ve MHP'yi ağır sözlerle eleştiren Samsun Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Hasan Uzunlar il encümen üyeliğine seçildi. Çok güzel. Ha, MHP bölümü önemli değil. Çünkü orada ne yaparsan yap zaten Devlet Bey'e dokunmuyor. Vallahi hiç Devlet Bey umursamıyor onu. CHP'de ince trafiği. İşte ne yaptınız siz ya? Aynı manşetler. Kılıçdaroğlu eski genel başkanlarla Ankara'da zirve yaptı. Şimdi yayın arasında o kadar çok soru geldi ki. Peki ne olacak bu Muharrem İnce işi? Cevap. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Niye biliyor musunuz? CHP'de olur böyle şeyler çünkü. Her zaman olur. İnsanlar direkt dışarıdan bakarlar mevzuya. Sonra CHP'de olmamış gibi davranırlar. Bunlar geçmişte de yaşandı. Bu saatten sonra da yaşanır. Ama burada Muharrem İnce'nin göstermeye çalıştığı tavır, ben de buradayım tavrı. Hocam ben unutmayın beni. Hani şu Kuru Çeşme'de konser için sinyal çakan Zerrin Özer vardı ya. Ya beni unutuyor. Evet. Yani tabii ki aynı şey değil ama ya bu yakıştı mı sorusu gelmiş mesela çok. Bilemem Muharrem Bey'e soracaksınız. Mesela bu hafta içinde adres verdi ya, bu hafta içinde anlatacakmış bunları. Vallahi ne anlatacak bilmiyorum ama Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada bana çok tuhaf gelen bir cümle var. Mealen söylüyorum, şu anda elimde değil açıklama ama şundan bahsediyor. Diyor ki o gün benim yanımda duranlar bir anda yok oldular. İsim de vermiş. İşte grup başkan vekili Engin Altay bilmem ne. Biz burada ne konuştuk hatırlıyor musunuz o gün? Ben size bunu anlattım. Ya ben çok zeki olduğum için anlamadım. Bunu daha önce yaşandı ve ben de şahit olduğum için anlattım. Hep böyle olur. Uçururlar. Geliyor Muharrem Bey, süper. O gün akşam beraberiz. Neredeyiz? Şurada. Tamam, oturuyor mu? Otururuz. Hop, ertesi gün toz. Ama burada sıkıntı. Ha işte Sayma Hanım'ın yazdığı hikaye. Yeni figürler var ortada. Üstelik bu yeni figürler kendisinden daha iyi. Şimdi Muharrem İnce'nin burada söylediği şey şu. Ben sağda da sağla bütünselliği de sağlayabilirim. Niye? Ayasofya'dan ama gerçi Ayasofya'ya denk gelmedi. Sultanahmet'te kıldık ama yakın. Orada namaz kıldım. Beni sağcılar da seviyor. %31 oy aldım. 16 milyon. İyi de ya bunun başka örnekleri var. Bunun başka örnekleri var kardeşim. Yani şimdi çıkıp o açıklamasını da anlattı ha. İşte Karpuzlu, Diyarbakırlı karpuz üreticisi. Ya Diyarbakır'a gitmek marifet değil. Bak Ahmet Davutoğlu da gitti. Üstelik adam ne dedi? Kendimi hiçbir zaman sağcı, sağa yakın hissetmedim. Hadi be. Harbi mi? Lan ben de diyorum bir yerden esinti oluyor. Açıkta açık var yani. Solda açık var. Sol açık değil ama solda açık var. Sıkıntı. Gitti Diyarbakır'da. Diyarbakır'da. Yani böyle söyleyince daha seksi oluyor ya. Diyarbakır'da. İnsanlar ne sordular bilmiyorum. Ama mesela benim aklıma gelen, ben bu Diyarbakır'ı duyar duymaz aklıma gelen Ankara'daki gar katliamı oldu mesela. Hani elini kolunu sallayarak oraya gelen aşağılık IŞİD katili oldu. Ya biz yakalayamıyoruz ya patlatmadan, yoksa tespit ediyoruz. Sonra Toros hatırlatmaları oldu. Beyaz Toroslar tekrar mı çıksın? He? Siz zannediyor musunuz insanlar bunu unutuyor? Hakikaten böyle mi düşünüyorsunuz? Ne unutur bunlar ya? Geç lan. Kesin unutmuştum. Yok ya, o kadar kolay değil. Yani orayla ilgili söylediğiniz her şey hafızalarda. Yaptıklarınız hafızalarda. Sakın şunu söylemeye kalkmayın şimdi. Ya işte o dönem liderin baskısıyla oldu bunlar. Hepsi onun işi. Hep onlar yaptı. Alakası yok. Siz ne işe yararsınız? Ya o zaman burada bilim kurulu üyeleriyle ilgili olarak bundan 3 ay önce burada söylediğim bir daha tekrar edeyim. Şimdi çıkıp eğer diyorsa ki koronavirüs 19 ile ilgili, COVID-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulunda olan hocalar, ya bizim önerdiğimiz tedbirler uygulanmadı. Ben hala aynı yerdeyim. Niye kalıyorsun o zaman orada? Ayrılsana. Ayrılsana kardeşim. Niye kalıyorsun? Madem önerdiklerin bir işe yaramıyor, niye duruyorsun orada? Sen de aynı şekilde kendimi hiçbir zaman sağa yakın hissetmedim. Tam nereye yakın hissettiniz? Sola yakın hissetmekle olmuyor. Hayata nasıl baktın? Ayrıca sağcı olmak değil burada sorun olan. Burada sizin hayata yönelik eylemleriniz, söylemleriniz. Ona baktığınız zaman hiç değil yani, çok klasik bir kaypak siyasal İslamcı yorumcusu çiziyorsunuz Ahmet Bey. İşte şimdi Muharrem İnce söylüyor ya, Diyarbakır üreticisiyle karpuz toplayacağım. Vallahi ya kıyağınız olur, yardım edin tabii sıcağın altında. He, oya döner mi? Geçeceksiniz. Sağda bütünsellik sağlanacaksa eğer, sağla bütünsellik sağlanacaksa. Yani Kemal Bey'in söylediği gibi, dostlarımızla dedi ya tırnak içinde, seçimi kazanacağız, iktidara geleceğiz diye. O size artık ihtiyaç yok. Vallahi yok. Ciddi söylüyorum, yok. Yani siz artık bizimle değilsin. Kesinlikle yani. CHP kadın kollarında Aylin Nazlı Akademi, tekrar kutluyorum. Hakikaten çok büyük başarı. Önceki başkan Fatma Köse 204 oyda kalmış. Genel merkez desteğiyle, düşünün. Ya çok acayip bir haber var burada. Bakan bürokrasiden şikayetçi oldu. Ne? Bakan. Hadi be. Vallahi bak, eski bakan gerçi ama önemli, kabinenin önemli isimlerinden biri Lütfü Elvan. Ulaştırma Yetki Başı eski bakanı Lütfü Elvan önceki gün AKP'nin Mersin Gülnar Kongresi'ndeydi. Bir türlü bitmeyen Silifke Gülnar yolu için sizlere karşı mahcubuz, bürokrasi önümüze kalın bir duvar oldu dedi. Çok özür diliyorum. İtiraf saati. Zor benim için de ama ben atalım onları. Mersin Gülnar yolunun yapımında çalışan bir grup bürokrat, isim vermek istemiyorum, ben atadım. Evet. Hatta bazılarına 3-4 koltuk verdim. İşte kamuda yönetim kurulu üyeliği falan. Yani bir takım şeyler. Çok özür diliyorum. Bütün Gülnar halkından. Ya hikaye ya hikaye. Ya bunları yaparken şunu istiyor. 20 yıldır kim Türkiye'de iktidarda konuşulmasın? Konuşulmasın kardeşim. Çok zor ya, bürokrasi önümüzde engel bizim. Bürokrasi duruyor ya, yoksa bir iş yapacağım, bir iş yapasım var. Bürokrasi yoksa beni biliyorsun. Komedi ya. Eşine torpil yapan rektöre soruşturma. Çok saçma, terfi lazım ona. Pamukkale Üniversitesi'nin rektör Hüseyin Bağ'ın eşini tarif edercesine verdiği öğretim görevlisi ilanına soruşturma açıldı. Yok, etik ilkelerle bağdaşmıyor dedi. Ne diyorsun? Etik. Bayağı etik diyorsun. Evet, mantıklı. Bağdaşmıyor. Doğru. İşte bak, medyada çoğulculuk budur. Biliyorsunuz Kainat İletişim Başkanı bir açıklama yaptı. Video yolluyor artık ya. Bayağı bildiğiniz video yolluyor. Yayınlayın ulan, yayınlayacaksınız. Yolluyor mesela, orada diyor ki medyanın daha da çoğulcu hale geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Bir bakıyorsun, kim çoğulcu lan, ben mi görmüyorum? Bende mi bir manyaklık var? Ben niye çözemiyorum bu işi diye düşünüyorsun. Yok, alıcılarına yarıyla oynama güzel kardeşim. Sende alakası yok. Yani durum boktan. Devam edelim. Sözcü de böyle. Bakalım. Sözcü'den ne yapalım? Yeni Şafak'a geçelim. Büyük abimiz. Canım. Ha yok, sana demedik. Büyük abimiz diye Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda Beyrut'a giden heyete sokaklarda gösterilen sevgi ve saygı resmi görüşmelere de yansıdı. Heyette bulunan AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Meclis Başkanı Nebih Berin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük abimiz diye söz ettiğini anlattı. Hocam, abi büyük olur zaten. He lan, öyle demeyecektik ya. Abimiz dedi, abimiz. Ağam dedi hatta. Ağam dedi. Ağam ben nasıl edim? Öyle şey de yaptılar. Büyük abimiz dedi. Evet. Bir görüntü var, izlediniz mi bilmiyorum. Lübnan'da heyet, Fuat Oktay, işte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindekiler, bir grup milletvekili de var galiba. Tam görmedim, bilmiyorum ben tek tek isimleri ama bu kadroyu biliyorum. Bir grup Recep Tayyip Erdoğan sloganı atıyor. Gördünüz mü onu? Ben CNN Türk'te izledim. O bölümü verdiler. Fakat sonra başka bir televizyonda, üstelik yanlış hatırlamıyorsam, A Haber gibi, hani böyle ciğerden AKP'li bir televizyonda şöyle bir haber yapıldı. Onlar heyeti karşılamaya gelen ve Lübnan'da yaşayan AK Partili Türk vatandaşları. Evet. Yunus Emre Kemal Sönmez demiş ki birden fazla abi vardır ve en büyüğü RT'dir belki. Mantıklı valla. Peki Lübnan halkı bu kadar fazla abiden hoşlanıyor mu? Yani o zaman şunu mu anlatıyor Lübnan halkı? Toplanıp sokaklarda eylem yapıp Fransız mandasına geri dönelim diyenler. Onların abisi kim? Macron mu? Olabilir. Ama bu abilik müessesesi siyasette olmaz ya. Vallahi Kasım'a kadar İsmet abi formülü. Biz çok yaşadık bunu. Devam edelim. Aşıda 3. sıradayız. Birinç. Deneyler başarılı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 aşısıyla ilgili önemli bilgiler açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında Amerika ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz, diyen Erdoğan, iki aşının hayvan deneylerinin başarılı şekilde tamamlandığını, birinin insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldiğini söyledi. Kim söyledi? Cumhurbaşkanı. Niye, Sağlık Bakanımız yok mu bizim? Öyle olmuyor. Adam fındık fiyatı açıklayamadı diyorum. Sen bana diyorsun ki aşıda öyle mi olur, böyle mi olur? Hadi babacığım, hadi gezelim biraz, cam mam açalım biraz, havalanalım. Bir gün bu kaçıncı vaka? Bakan kocanın kurucusu olduğu Medipol araziye çökmüş. Bir yurttaşın okul yapılması şartıyla bağışladığı araziyi bakan kocanın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi'nin otopark olarak kullandığı açığa çıktı. Yok ya, değildir. Haberin güzelliği şu şimdi. Covid-19 haberlerinin en babası geliyor. Hazır mısınız? Dün bunu sosyal medyada gördünüz muhtemelen. Ama doğru soruyu çok az insan sorabildi. AKP'li milletvekiline 8 test ayrıcalığı. Kaç? 8 ya. Yani. Hastanelerin Covid-19 servislerinde çalışan sağlıkçılara rutin test yapılmıyor. Bunu sağlıkçılar kendileri açıklıyorlar, biliyorsunuz. Hemşireler, hasta bakıcılar, ambulans görevlileri... Hiçbirine. Yani test az denilerek yapılmıyor. AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu bir ayda 8 koronavirüs testi yaptırdığını ve 8. testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ayasofya'daki cuma namazına da katılan AKP'li Türkoğlu'nun açıklaması tepki çekti. Ayasofya'daki cuma namazı mı? Oraya da ondan bir şey olmaz. Açık plaja gitmesin. açık bilet sıkıntılı. Tiyatro, sinema izlemesin. Onlar. Yoksa yani 350 bin kişi toplandı orada. Tam tersine virüs yok oldu. Yaşananı skandal olarak niteleyen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman, pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarına aylardır rutin test yapılmıyor, bir vekil ayda 8 test yapılması kabul edilemez, bakanlığı açıklama yapmaya davet ediyoruz dedi. Bakanlık açıklama yaptı mı? Olsa tikkan senin de yani. CHP'de ince düğüm. Yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce ile CHP yönetimi arasında gerilim sürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SYP Genel Başkanı Murat Karayalçın'la görüştü. Kulislerde ise İnce'nin olası seçimde yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hamleler geliştirdiği konuşuluyor. İnce, herkes eteklerindeki taşları döksün, önümüzdeki hafta anlatacağım dedi. Ben de bununla yarayayım kardeşim. Valla, bildiklerimin yarısını anlatsam Türkiye sallanır. Bak, bir bunu söylüyorsa, bu en basit ifadesiyle ayıptır. En basit ifadesiyle. Anlat o zaman. Ya anlat. Niye kırtıyorsun ki? Elif, sevgili Elif Çongur bugün çok güzel bir yazı yazmış. Bir günde bugün okumanızı tavsiye ederim. Pembe Yakışır Gence yazının başlığı. Bir spor kanalında stüdyoya oturmuş pembe formalı görüntüleri açmışlar. Biri diyor ki benim düşüncem kadınlar futbol oynamamalı. Kadınlar futbolun içinde var, çatlasanız da var, patlasanız da var yazmış. Yazının devamında çok güzel ifadeleri var sevgili Elif Çongur'un. Okumanızı tavsiye ederim. Melik Şendil ile ilgili olarak anlatmış. Ya var ya, yani artık saçmalığın dibi bunlar ya. Kadın futbolu olmasın. İşte biraz erken söyleyeydin onu. Bir 25-30 sene kadar. Çünkü acayip kadın futbolu var şimdi. Karşısında oturan ama bakın... Eski Fenerbahçeli futbolcu İlker'e hiç kimse bir şey demiyor. Ben o formaya mı? Pembe olmamalı. Bence de olmamalı. Niye? Ya renge bu kadar niye takılıyorsunuz? Ha bu arada bakın ben göstereyim. Şu forma var ya. Şu. Bu forma ilk çıktığında hiç sevmedim ben. Gerekçesi ne biliyor musunuz? Rengi falan değil ya. Ya kardeşim takımın mis gibi parçalı forması var Metin Oktay'dan kalma. Ne gerek var değiştirmeye? Bir tane de replasman forman olur. Hadi bir tane de işte böyle yaz döneminde gelecek siyah forman olur. Yetmez mi ya? Niye uğraşıyorsun, kurcalıyorsun? Ama burada pembeye takmak ne biliyor musunuz? Hani bir tane tip var ya. 40 yılın başı ekrana çıkıyorum ya. Ya 40 yılın başı ekrana çıkıyorum yani. Onda da bağırıyorlar deyip. Sonra beni zorla mağazalara götürüp o taytlara girerek beni yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bile şey yapmayacağı kadar acayip kötü göstermeye çalışıyorlar diyen tip var ya, hiçbir farkı yok bunun. Pembe renkten hoşlanmıyor. Giyme. Giyme kardeşim. Sana ne? Giyme. Oradan nasıl getiriyorsun işi kadın futboluna sen? Kadınlar futbol oynamamalı. Futbol sert. Vallahi bazı kadınlar da çok sert. Yani futbol oynarken seyrediyorsun. Püf, acayip. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Nerede kaldık? Evrensel'de. Lübnan halkı değişim istiyor manşetiyle çıkmış bugün Evrensel. Beyrut'ta büyük yıkıma yol açan patlama Lübnan halkının ülkedeki siyasi rejime yönelik öfkesini yeniden taşırdı. Halk değişim istiyor. Nasıl? Nasıl? Yani bizim Lübnan'la ilgili hafızanızı Lübnan'la ilgili yokladığınızda aklınıza ilk gelen nedir? Buyurun. Hadi bakalım. Hem periskopta biraz zorlanıyorum. Maalesef zorlanıyorum yorumları görmekte. Ama YouTube'dan da yazabilirsiniz. Şimdi periskoptan bir daha açtım tekrar. Gerçekten mesela size Lübnan deyince aklınıza ilk gelen nedir? Hizbullah demiş Selahattin Murat Yüceörsün. O doğrudur. Benim değil. Başka? Suriye, İran ve İsrail geliyor. Özel göze ün yayar. Benim değil. Benim aklıma ilk Türk Telekom geliyor. Bak Özer Alpkiray yazmış. İlk Türk Telekom giriyor. Hariri ailesi geliyor. Türkiye'nin duran varlıklarının çatır çatır satışı geliyor. Mesela. Lübnan halkı değişim istiyor. Türkiye halkları değişim istemiyor mu? Bence istemeli. Demokrasi böyle bir şey. Hiçbir idare, hiçbir iktidar ilaniyaya devam edemez. Birileri gelir seçim sandığıyla, birileri gider kardeşim. Her zaman böyledir bu. Böyle olmalı. Demokrasinin gereğidir bu. Bakalım. Asgari ücretle yaşamak imkansız. 7 ayda 527 lira eridi. CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer'in açıklaması bu. Gördünüz mü bilmiyorum ama o söylemişti. 1 Ocak'ta 5 çeyrek altın alabiliyordu. Şu anda 3 çeyrek altın. Asgari ücretinin 7 aylık kaybı 527 lira. Aslında 2 çeyrek altını üst üste koyarsanız daha fazla da. Hani size son olur. En son. Dün İstanbul'da tam da İstanbul'un girişinde bir trafik kazası yaşandı. Bir trafik kazası değil aslında. Trafik katliamı. Bir otobüs. Metro turizme ait bir otobüs. Tam girişte köprü ayaklarına, viyadük ayaklarına çaktı. 5 kişi hayatını kaybetti. 26 kişi ağır yaralandı. Bu arada 10 kişinin durumunda ağır olduğu söyleniyor. Ama daha önemli iddia şu. Yolcuların yol boyunda şoför 3 kez uyardı. Uyuduğu için uyardığı söyleniyor. Bakacağız. Ama 5 insan gitti. Bu gerçek değişmiyor. Evrensel böyle. Başka bakalım. Akşama bakalım. Uyku faciası trafik kazasını manşet yapmış o da. Başkandan müjde. Başkan Erdoğan Türkiye'de 8 farklı aşı projesinden ikisinin hayvan deneylerini başarıyla geçtiğini açıkladı. Evet. Oğlum niye 3. sırada olmamızı manşete çekmediniz? Lan onu evet ya orada haber o be. 3. sıra. Tüh be. Gitti. Onu önce yazacaktım. Dinlen dediler dinlemedi. Direksiyon başında 2 kez uyuklayan şoför yolcuların dinlen uyarılarına kulak tıkadı. 3. uyku faciayı getirdi. Çok ağır ya. Çok ağır vallahi. Allah rahmet eylesin. Macron sonrası Lübnan sokakları alev alev. Abi. Fransa Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde söylediği gelecek 3 hafta Lübnan için belirleyici olacak sözlerinin ardından ülkedeki iç karışıklığın fitili ateşlendi. Yüzsüzlük. Abdurrahman Dilipak fahişe sövgüsü için özür dilemek yerine konuyu İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına yönlendirmeye çalıştı. Akşam yazmış bunu ha. Akşam. Hocam hep söylüyorum ya burada. Hiç kimse kendini garantide falan hissetmesin. Bak size de dönebilir bu mevzu. Ciddi söylüyorum. Döner. Yani sizi de satarlar. Kimse hakareti ifade özgürlüğü diye pazarlayamaz. Dilipak'ın sövgüsünü gizleme çabasına iletişim başkanı. Nerenin? Kainatın. Evrenin iletişim başkanı. Kozmosun. Böyle yeni galaksiler oluşuyor mesela. Daha galaksinin oluşum aşamasında hemen önce bir JPEG görüntüsü alınıyor. Ondan sonra onlara ilişkin bir dosya hazırlanıyor ve iletişim açısından başkanlığa bağlanıyor. Öyle bir yer bu. Profesör Fahrettin Altun'dan tepki geldi. Hiç kimsenin iğrenç hakaretlerini ifade özgürlüğü diye pazarlamasına sessiz kalmayız. Kalmayın. Aman diyeyim. İkinci torpil rektörü yaktı. Ne? Bak diyorum ya hiç kimse kendini garantide hissetmesin. Sakın. Satarlar anam. Vallahi büyük satarlar. Eşine ikinci kez torpille koltuk açan rektör hakkında yok soruşturma başlattı. Eşini daha önce enstitü sekreteri yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ bu kez adrese teslim ilanını daire başkanı yaptı. YÖK ilanın çıktığı gün etik ilkelerle bağdaşmıyor diyerek soruşturma başlattı. Genel kurul bugün rektör için acil toplanacak. Sorum geldi yapabilir miyim? Şurayı hemen yapıp çıkacağım. Rektörü, sayın rektörü Hüseyin Bağ atamasını... Hangi cumhurbaşkanı yapmıştır? Başka sorun yok. Buyurun box. Evet. Evet. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun. O ya o atadı. Ben biliyorum kardeşim. Ben biliyorum. Bak İlker Arıker ne kadar doğru bir yere tespitte parmak basarak söyledi. İlk torpil sakat değildi o zaman diyor. Hı? Evet. İlk torpilde niye sesiniz çıkmadı? Ha, onu yazınca öyle anla. Evet. Ya sen onu öyle okuma. Yani torpilin tamamı kötü. Torpil kaka. Çok kötü. Vallahi bu saatten sonra bürokraside çalışan, akademik camiada böyle yükselen kim varsa ayağınızı denk alın derim hocam ben size. Yani şu anda sizi düşünecek kimse yok. Yemin ederim safrasınız. Anında atarlar. Nereden geldiğinizi şaşırırsınız. O kadar kolay tasfiye olursunuz. Böyle boş boş bakınırken gidersiniz de ne olduğunu anlamazsınız. Adam atıyor yani. İkinci torpil yaktı. İlki o hafif bir sıcaklık verdi. Tam yanma olmadı da. Yani tam yandı diyemem. Yani. Özledik değil mi gazetenin güzelliğini? Bak bak bak bak. 382 lira ekzam. Kime? Emekliye. Ekzam mı? Evet. Zam mı verdik? Zam mı buldun? Eklisini arıyorsun. Madem arıyorsun buldun. Al 382 lira. Azımızı çoğasay. Haftanın ilk günü. Instagram var. Bu arada emekli haberinin yanında yer değişmemiş. Ne zaman emekli olurum? Niye? Abi çok para kazanıyorlar ya. Emekli olmam lazım. Benim emekli olasım var. Çok var. Şiddetle arzuluyorum emekli olmayı. Instagram. Dog, İngilizce'deki köpek karşılığı. Instagram. Instagram'dan arak. Hadise Kaan Yıldırım aşkını sosyal medyaya taşıdı. Köpeği için Instagram sayfası açtı. Benek Yıldırım adlı hesaptan can dostuyla fotoğraf paylaştı. Takipçileri 20 bine yaklaştı. Allah akıl fikir versin diyeceğim ama zor. Şimdi tam şurada kafatasının ön tarafını şuraya ölçmek gibi olmasın derdi böyle şeyler anlatırken rahmetli babanı. Şu ölçmek gibi olmasın tam şurada beyin var. Var var yani hepimizde var. Ve o emin olun hani içi boş kalmasın, işte kulaklardan giren hava cereyan yapmasın falan diye konulmuş değil. Kullanın. Başta biraz sıkıntılı olabilir ama kullanın. Ya bir köpeğin hesabını niye takip eden insanlar 20 bin kişi? Ne yapmasını bekliyorsunuz hayvanın? Bugün Instagram takipçilerinden birinden çay içeceğim. Vallahi böyle bir şey mi bekliyorsunuz? Allah akıl fikir versin diyeceğim ama zor. Olmaz ya. Bunun Allah'la kitapla bir alakası yok. Yani senin kafan çalışmıyor güzel kardeşim. Tülin Pedro out. Anlamadım. Tülin. Evet. Pedro out. Tülin ne? Tülin. Ama Tülin. Tülin Şahin kızının babası Pedro de Noronha ile davalık oldu. Bana şişman deyip dondurma yedirmedi diye konuştu. Zulüm. Duyanlar damada bozuldu. Aynı mesajda buluştu. Senin için dondurma yiyeceğiz. Hasta mısınız oğlum? Ben yiyemedim dondurmayı. Benim için sen yesen bana ne faydası var? İşte bize faydası var. Hava sıcak. Bengü, şiddetin karşısındayım. Tülin'in yanındayım. Zaten tam karşıya geçiyorsan eğer şiddetin. Tam Tülin'in yanı. O da orada duruyor. Tam. O fırın var ya fırının yanı. Arzu Sabancı, her şeyin en doğrusunu yaparsın. Ben? Ha Tülin, bilmiyorum aranızdaki şey yok. Kavun, reflüyü kovun. Kesin mi? Hocam ben de reflü hastasıyım onun için. Kesin mi kavun? Değil. Böyle duyduk. Yani diyorlar. Domates, ceviz, kanseri yeniriz. O lafları atlattık. Selamlarımızla, sevgilerimizle gününüzü aydınlattık. Domates, ceviz, kanseri yeneriz. Süper besinler meme kanserine savaş açıyor. Hazır mıyız? Yolla. Ceviz, her gün 2 adet yiyin. Tümörü önleyin. Domates, pişirip yerseniz risk azalır. Ne riski? Onu yazmadık işte ya. Unuttum valla o vardı onun bir risk vardı da. Balıklar genel mi? Evet yani yenilebilenlerin hepsi. Omega 3 içeriyor. Harbi mi? Evet dün. Ya uzun süredir laboratuvar çalışması yapan bir arkadaşımız var. O kesin bilgi olarak sundu bize. Bugün İsviçreli bilim adamlarıyla paylaşacağız kısmetse. Balıkta omega 3 var. Vallahi var. Yani kesin. %100. Tanıdığınız herkese söyleyebilirsiniz. Kötü hücreleri öldürüyor. Ispanak antioksidan barındırıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Hocam hepsine tamam da şeyle bir şey yok mu? Ha yok onun. Vardır aslında da onu yaz. Niye yazmadık lan biz onu? En çok o satıyor. Onu şey yaparız, ayrı haber yaparız onu. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu'na gelen seks içeren ama seksle alakası yokmuş gibi davranılan sorular bölümü. Geliyor mu sorular? Nasıl yani? Lütfen. Bak, ciddi söylüyorum, bozuşuruz. Sigara gücümü düşürdü. Nasıl tedavi olurum? Hocam soru şu. Sigara hangi gücünüzü düşürdü? Ya mesela marketten döndüğünüz zaman poşetleri eskisi kadar rahat mı taşıyamıyorsunuz? Peki. Ağırlık çalışıyorsunuz. Eskiden mesela 15 dakika çalışırken şimdi 5. dakika tık nefes, o da değil. Nasıl bir güç bu? Ya her şeyde şey yapmayın ya, söyletmeyin. Hocam sigarayı bırakıyorsun o zaman. Harbi mi? Evet. Yani gücünü düşürenin sigara olduğundan eminsen ki damarlarda daralma yaptığı için kireçlenmişti, damar duvarlarının o kalınlaşmasından falan hareketle, doktorların söylediği, benim değil, benim haddim değil o. Ama o nedenle kan akışını, düzenini bozduğu için evet, yani bir takım hareketlenmelerin önüne geçtiği söyleniyor. Vardı 10 gün önce. Hani fıskiye çalışmıyor. Hatırladık. O. Ama bunu niye açık açık yazmıyorsun? İşte utanıyorum. Kardeşim bu sağlık sorunu. Mektupla yazmaya utanmıyorsun. Bunu anlatmaya mı utanıyorsun? Sigarayı bırak. Vallahi çok kesin çözüm. Bırak. Fırtına Mahir. Hapiste öldüğü açıklanan Amerikalı çocuk tacizcisi Jeffrey Epstein'in gizli aşkı ortaya çıktı. İngiliz Shelley Ann Lewis'in Mahir Fırtın'la tanışınca sapık milyarderi terk ettiği anlaşıldı. Fırtına Mahir. Mahir Fırtın. Hiçbir şey anlamadım ya. Ha, onunla evlenmiş. Bir dakika, bir kadın var. Partilerin aranan ismi Shelley Ann Lewis. Mahir'le tanışmış. Mahir Fırtın'la. Jeffrey Epstein'i terk etmiş. 2017'de Mahir'i de terk etmiş. Yazdınız mı lan onu da? Yaz dedin. He, onu yazmasaydık ya. Çünkü burada tam Mahir'i övüyoruz ya. Mahir bir anda güm. Mahir Fırtın. Kilima. Bu haberi gördünüz muhtemelen. Kanuni 1548'de kızı için Mimar Sinan'a Mihrimah Sultan Camii'ni yaptırdı. Ancak 472 yıllık ecdat yadigarının çatısına klima takıldı. Kim taktı? Bir grup Alman. Klimacıymış bunlar. Ellerinde klimayla geziyorlarmış. Onlar takmış. Yetkililer düğmeye bastı. Sinan'ın hatırasını koruyacağız. Lan kimden koruyorsunuz? Yaptırmayın. Camilere bu işlemleri kim yapıyor? İsmet Paşa. Evet, onun kesin onun şeyi ya. 3225 liraya gölge. Sosyete parayı nereye harcayacağını şaşırdı. Eşiyle Alaçatı'daki beach'e giden iş adamı güneşten korunmak için kabana kiraladı. Gölgede kalmak için 3225 lira ödeme yaptı. Bu fiyat 50 liralık patates kızartması, 240 liralık içecek ve servis bedeliyle 3869 liraya çıktı. Bana ne? Bana ne? Çok harcamış. Sana ne? Var ki harcıyor. Sen gitme. Gitme kardeşim oraya. Bu ne bilme? Bunu bilme. Of, çok zorlama ya. Bunu bilme. Bill Gates. Bill'i ayrı yazmışlar bak. Bill Gates COVID-19'u bildi. Son tahmini ise şok etti. Salgın zengin ülkelerde 2021, yoksullarda da 2022'de bitecek. Gelin bir öngörü yapalım mesela burada. Burada neye dayanıyorlar? Neden mesela salgında yoksul ülke, gelişmiş ülke, zengin ülke ayrımı var? Şu, bana kalırsa benim öngörüm bu konudaki şu. Aşı öyle ya da böyle zaten önümüzdeki yıl, hatta şu anda muhtemelen artık son aşamaları tamamlanıyor bu aşıların. Ama yaygın hale gelmesi muhtemelen 2021 yılının başını bulacak. Sorun şu olacak o zaman. Kaç milyar doz aşı üretilebilecek? aşı kaç dozda etkili olacak? Mesela grip aşısı gibi bir sefer yaptıracağız, geçecek mi? Yoksa birkaç sefer mi uygulamak gerekecek? 3, ücreti, fiyatı ne olacak bu aşının? Herkes ödeyebilecek mi? Şimdi şöyle bir durum çıkacak ortaya. İnsanlar şimdi diyorlar ya hani, zenginler kendilerini yaptırır, fakirlerin ölümünü seyreder. Valla elinden gelse yaptırır da o dediğin olmaz. Niye biliyor musun? Kim çalışacak? İşçi lazım. Çarkların dönmesi için sağlıklı köle gerekiyor. O yüzden o insanlara da aşı olmalı. Mutlaka. Ha, burada gümbürtüye gidecek yer. Kara kıta Afrika olur. İnsanlar ölümlerine sessiz kalır. Görmezler. Afrika'da insanlar zaten gümbür gümbür ölüyor. Öyle derler. Ama onun dışında ben mesela şuna inanmıyorum. İşte zenginler kendilerini yaptıracak, onlar yaşayacak. Zenginler neyle zenginliklerini sürdürecekler? Köle olmazsa, kapitalizmin kendi köle düzeni olmazsa, işlemezse, bunun içinde köle lazım. O aşı bir işe yaramaz ki. Şuradan pay biçin en basitinden. Covid ile ilgili ilk önlemler alındığında, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde işçilerle ilgili bir durum sergilendi mi? Onlar çalıştı. Çalıştı onlar. Yine aynı şey olacak. Bu kaçınılmaz. Hıçkırık pozitif. Amerika'da araştırmalarda COVID-19'un yeni bir belirtisine rastlandı. Hıçkırığı durmayan adamın testi pozitif. Ya geçin bunları kardeşim. İnsanları korkutmak dışında bir işe yaramaz bu ya. Çok hıçkırıyorum ya. Korona mıyım acaba? Bakın sevgili Celal demiş ki İsviçre Moderna'dan şimdiden 5 milyon doz sipariş etti. 5 milyon doz. Yeter mi? Devam edelim. Bir şey söyleyeceğim. Ergün'ün yazı yok. Bekir Azar var, Bülent Erandaç var, İsmail Çağlar var. Ergün yok. Devam edelim. Var mı başka okuyacağımız şey? Devam edelim diyorum ama. Ne var mesela? Yok ya, vallahi okuyacak hiçbir şey yok. Hadi bu kadar yetsin. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hayatlarımız aynı değil. Olmayacak da. Biz aynı yerden bakmıyoruz yaşama. Yetiştirilme tarzlarımız, kültürlerimiz, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz. Hepsi ayrı. Ama bizi ortaklaştıran şey çok büyük. Bunların hepsinin üstünü kapatacak kadar büyük bir gerçek. Vatan, bu ülke bizim memleketimiz. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülke için hayallerimiz var. Farklı hayaller ama hepimizi birlikte kapsayan, birilerini dışlamayan ortak hayaller bunlar. Orada ortaklaşıyorlar. O zaman oturup konuşacağız. Konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağız ve bu uzaklık mutlaka ayrılık getirecek çünkü. Direnmek en mümkün. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun, nasıl olsun? Bakın, böyle olma ihtimali bana kalırsa son derece kuvvetli. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Dokunun ona. Korkmayın. Bunu yapmanız son derece önemli çünkü biz ne kadar kalabalık olduğumuzu, bugünün saçma medya düzenine ihtiyaç duymayan, mecbur olmadığını bilen, o kölelikten kurtulan insanların kaç kişi olduğunu göstermek zorundayız. Bunu yapın lütfen. Bir de abone olduktan sonra hemen onun yanında bir zil işareti görüyorsunuz. O zil işaretinin anlamı da şu, eğer onu da tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek demek. Bugüne kadar yoktu, yeni bir düğme eklendi. Üzerinde katıl yazıyor bu düğmenin. Anlamı ne derseniz, benim YouTube sayfamın girişinde bir video ile anlatmaya çalıştım ama kısaca şöyle söyleyeyim. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size sözüm. Hep bedava olacak yayınlar. Bu YouTube'un yayıncılar için getirdiği bir imkan. Eğer isterseniz, siz arzu ederseniz küçük katkılar, gerçekten küçük, 5 lira, 15 lira falan gibi aylık katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. Ama isterseniz, istemezseniz katıl düğmesini tıklamak zorunda değilsiniz. Yayınlar her zaman açık. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yolunu anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne değişti ne de bundan sonra değişir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, çok bereketli, çok huzurlu bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.